Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Miyate. 44. Ayrım. 6. Bölüm. 13 Kasım. Ebu Haşim kazandı. 66. Chesapeake 1930. Gorev, araba yolundan eve yaklaşan arabanın sesini duydu. Carla hala kollarının arasındaydı. Bir bebek gibi uyuyakalmış, saçları yastığın üzerine dağılmıştı. Usulca kollarını çekti. Yataktan kalkarken eli komodinin üzerine bıraktığı barettaya gitti. Ön taraftaki odalardan birine geçerek perdenin aralığından bir göz attı. Yağmur dinmişti. Evin dışındaki çakıl taşlı yola park etmiş Playmot'u gördü. Arabadan inen Raşit kapıları kilitliyordu. Gorev öfkenin etkisiyle hızla pencereden uzaklaştı ve merdivenleri inmeye başladı. Alt kata inmiş, kapıya doğru yürüyordu ki kapı açıldı. Raşit onu görünce şaşırdı. Bisto'yla görüşmeniz nasıl geçti? Raşit, Rus'un sinirden mosmor kesilmiş yüzünü gördü. Ne oldu Gorev? Bir sorun mu var? Halledemeyeceğim bir şey değil ama bunu sonra konuşuruz. Gorev, baş parmağıyla oturma odasını gösterdi. Önce seninle biraz konuşmamız gerek. Beyaz Saray 16-15. Kenti tahliye etmek için lanet olası bir planımız var mı? Varsa nedir? Washington Belediye Başkanı Al Brown, yumruklarını kabine odasındaki geniş ceviz masaya dayayıp karşısında oturan Paul Burton'a baktı. 4 kişiydiler. Brown, Başkan Booth, Paul Burton ve başkentin tahliye uzmanı Gavin G. Lord. Genellikle kabine üyelerinin kullandığı, her birinin arkasındaki pirinç plakalarda isimlerin yazılı olduğu kahverengi deri koltuklara oturmuşlardı. Kazıtılmış kara kafası ışıl ışıl parlayan Brown, her zamanki üç parçalı takımlarından birini giymiş, boynuna da puanlı bir sarı papyon takmıştı ama o gün pek şaka yapacak durumda değildi. Kaba ve açık konuşması Başkan Booth'u hiç rahatsız etmiyordu. Booth bu konuşma tarzına çoktan alışmıştı. Evet, var mı yok mu Bay Burton? Toplantıyı açmış olan Burton, yanında oturan Gavin Lord'u işaret edip masadan mavi ciltli kalın bir kitap aldı. Kitabın adı kriz sırasında Washington DC'nin tahliye planıydı. 1996 yılında derlenen kitap 300 sayfayı kapsıyordu. Sorunuzun cevabını Bay Lord verecek ama önce elimizde bir plan bulunduğunu söylememe izin verin. Bu rapor, o raporu 3 yıl önce okudum. Bir boka yaramaz diye araya girdi Brown. Bana kalsa 2 sentten fazla vermem. Bütün o parlak kağıtların ne işe yaradığını öğrenmek ister misiniz? Kıçınızı bile silemezsiniz. Biraz çağ dışı kaldığını biliyorum ama sonradan biraz değiştirdik dedi Lord yüzü kızararak. 50'li yaşlarının ortasında uzun boylu sakin biriydi. İnce bir bıyığı, kır saçları ve kalın gözlükleri vardı. Temel olarak iyi düşünülmüş, ayrıntılı bir plan. Tabii öyle. Eğer taşaklarınız mengeneye kıstırılmamışsa ve kıçınızı kaldırıp bu kentten ayrılmanız için istediğiniz kadar zamanınız varsa, yanlış hatırlamıyorsam, raporda kentin hızla 36 saatte boşaltılabileceği söyleniyordu. Evet ama 36 saatimiz yok Bay Lord. Bana sorarsanız 2 saatimiz bile olmayacak. Böylesine güçlü bir kimyasal silahla daha önce hiç karşılaşmadık. Bu raporda karşılaşacağımız felaketin boyutları hesaba katılmadığı gibi kurbanları gazın etkisinde kalan bölgelerden çıkarıp acil sahra hastanelerine nakletmemiz gereken süreden de söz edilmiyor. Daha devam edebilirim, biliyor musunuz? Evet, tabii, kabul ediyorum ama Bay Lord, dediğim gibi elinizdeki rapor bu haliyle bir boka yaramaz. Benim öğrenmek istediğim bu kenti mümkün olan en kısa zamanda nasıl boşaltacağımız. Bu sorunu incelemek için çok zaman harcadım Sayın Belediye Başkanı, dedi Lord. Öyleyse anlatın, bana işe yarayacak belli bir plan gösterin. İşler sarpa sararsa uygulayabileceğim bir plan. Bakın, o bombayı bulsak ya da Ebu Haşim denen o pezevenk her istediğini elde ettikten sonra bize bombanın yerini söylese bile hala güvende olduğumuzu söyleyemeyiz. Kendimizi çeşitli durumlarla yüz yüze bulabiliriz. Belki o kahrolası bomba her an patlayacak kadar dengesizdir. Belki Ebu Haşim bizi kandırmış ve bombayı çalışır durumda bırakmıştır. Ya da uzmanlar bombayı etkisizleştirmenin çok tehlikeli olacağını söyleyecektir. Her durumda bombanın yüzümüze patlamasını beklemek yerine kenti boşaltmaya karar vermemiz gerekecektir. Oda sessizliğe gömüldü. Brown'un sivri dilinden rahatsız olan Lord, sinirli bir şekilde önündeki notlarla oynamaya başladı. Başkan ona baktı, cesaret vermek istermiş gibi başını salladı. ''Lütfen devam edin Bay Lord.'' ''Her şeyden önce, tahliye çalışmasına başladığımızda tüm trafiği tek yönlü yapmamız gerekecek. Yani ilk yardım araçları, polis ve askeri nakliye arabaları dışında kente giriş çıkış olmayacak. Karayollarını ve metroyu tahliye için kullanacağız. Metro vagonları DC istasyonlarından birkaç dakika arayla kalkacak. Merkezden başlayarak hatlardaki en uzak noktaya kadar gidecek. Metro öyle düzenlenecek ki trenler birbirinin ardında olacak. Bir istasyonda bütün vagonlarını dolduran tren doğruca son durağa gidecek ama hemen arkasından bir ikincisi gelip geride kalanları alacak. Onun ardından bir üçüncüsü, bir dördüncüsü filan. Yüklerini boşaltan trenler dönüş yolundan hemen geriye gönderilecek ve aynı işi tekrarlayacak. Otobüslere ve kamyonlara el koyacak, mevcut askeri nakliye araçlarının tümünden yararlanacağız. Tüm araçların ve insanların düzenli ama hızlı biçimde hareket etmelerini sağlamaya çalışacağız. Kendi araçları ya da kendi imkanlarıyla kentten ayrılmayanları, yaşlıları, sakatları ya da hastaları bulabildiğimiz ambulanslara, otobüslere ve askeri nakliye araçlarına bindirip, ötekiler gibi kentin dışına, DC çevresinde daha önceden belirlenmiş toplanma noktalarına taşıyacağız. Reagan Havaalanı'ndan da yararlanacağız. Sivil ve askeri uçaklar, polis helikopterleri ve özel helikopterlerle bütün özel uçakları kullanacağız. Tabii bombanın DC'nin 4 bölgesinden birinde bulunduğunu varsayıyoruz. Eğer değilse ve başka bölgeler de gazdan etkilenirse planlarımızı ona göre değiştirip o bölgeleri de plan kapsamına almak gerekir. Böyle bir durumda hazırlıklı olabilmek için planlarda gerekli düzenlemeleri yaptım. Ama bütün bu faaliyet içinde asıl önemlisi düzeni sağlamak. ''Bunu nasıl başaracağız?'' diye sordu başkan. ''Halkın kentten çıkması için önceden belirlenmiş yolları kullanacağız. Belirli bölgelerin bazı otoyollardan yararlanmasına izin vereceğiz. O da sadece tek bir yönde. Örneğin DC'nin güneydoğusunda oturanlara Eisenhower otoyolundan güneydoğuya gitmelerini söyleyeceğiz. Kuzeydoğu'da oturanlar için kuzeydoğuya giden bir yol ayrılacak vesaire.'' Böylece insanların farklı yönlerde gitmelerini engelleyip trafik sıkışıklığını önleyeceğiz. Al Brown kaşlarını kuşkuyla kaldırdı. Gerçekten de böyle bir durumda insanların aileleriyle birlikte en kısa zamanda kentten kaçmak istedikleri bir anda planın canı cehenneme deyip en kestirme olduğuna inandıkları yola girmeyeceklerine inanıyor musunuz? Trafiği çok yakından denetleyeceğiz Sayın Belediye Başkanı. Yol boyunca görevliler Al Brown gözlerini devirdi. Umutsuzca kafasını salladı. Bay Lord, eğer bilmiyorsanız söyleyeyim. Bu kentte silah taşıyan insanlar var. Sadece sabıkalılardan, çeteci ve gangsterlerden filan bahsetmiyorum. Kendilerini savunmak için silah taşıyan vatandaşları kastediyorum. Böylesi tehlikeli bir durumda, en kısa zamanda kentten çıkıp götlerini kurtarmak isterken, kendi seçecekleri yoldan gitmek için tabanca kullanmayacakları ne malum? Tamam, diyelim bir görevli yollarını kesti. Tabancalarını adamın burnuna dayayıp, siktir git, çekil yolumdan deyip yola devam etmezler mi? Sayın Belediye Başkanı, görevli derken polisi ya da ulusal muhafızları kastettiğimi söylemeyi unuttum. Başkan hızla araya girdi. Bay Lord, insanlar hangi yoldan gideceklerini nasıl bilecekler? Efendim, FEMA planına göre mesajlarımızı radyo ve televizyondan yayınlayacak elektronik mesaj panolarını kullanacağız. Herkesin o mesajları duyması ya da görmesi beklenemez. Ama çoğu duyup görecek Sayın Başkan, bunu sağlayacağız. O ana kadar kentin her köşesinde sirenler çalmış, halka acil durum uyarısı yapılmış olacak. Peki ya özürlülerle sakatlar, kendi başına hareket edemeyenler? Lord umutsuzca omuz silkti. Bu insanlara da yakınlarının yardım etmesini beklemekten başka çaremiz yok efendim. Hızla yapılan kitlesel tahliyelerde hep böyle olur. Peki bu bölgeleri boşalttıktan sonra ne olacak diye sordu Al Brown. Bu insanları nereye yerleştireceğiz? Ormanın ortasında, yolun kenarında ya da bir metro veya otobüsün son durağında kaderlerine terk edemeyiz ya. Maryland ve Virginia'da yerleşecekleri kentler ayarlanmış olacak. FEMA planındaki gibi DC'den gelenleri geçici olarak barındırmak için çadırlar, okullar, oteller ayarlanmış olacak. Brown homurdanır gibi oldu. Tecrübeleri ona kağıt üzerindeki planların genelde aldatmaca olduğunu öğretmişti. Gerçekse çok farklı bir oyundu. Maryland ve Virginia'daki sevimli halk, DC'nin en beter uyuşturucu düşkünü, suçlu yuvası gettolarından gelecek, on binlerce siyah aileyi konuk edeceklerini bir öğrensinler de görün bakalım. Bahse girerim çok memnun olacaklardır. Başka bir şey var mı Bay Lord? Dedi başkan. Bundan sonra planın ayrıntılarını inceleyeceğimizi düşünmüştüm Sayın Başkan. Hangi yolları kullanacağımızı, polisi ve ulusal muhafızları nerelerde görevlendireceğimizi filan. Yollarda ve köprülerdeki tahliye yollarının durumunu öğrenmek isterseniz eğer, her yolda çift şerit kullanarak saatte ortalama 1200 araba, araba başına 4 kişiden 4800 kişi taşıyabiliriz. 10 ana yoldan yararlanırsak bu saatte 48.000 kişi eder. Yaya gidenler, otobüs ya da metroya binenler veya sağlayacağımız araçları kullananlar bu hesaba dahil değil. Daha düşünülecek çok şey var. Örneğin insanlara kentten ayrılırken yanlarına almaları gerekenleri söyleyeceğiz. Evde bulundurdukları nakit para ve değerli eşya, biraz yiyecek ve içecek. Öte yandan tahliye işlemi başlamadan önce bankaların kapatılmasını, halkın da bundan bültenlerle haberdar edilmesini öneriyorum. Nedenmiş o? Diye sordu Brown. Böyle olağanüstü durumlarda insanların yapmak isteyecekleri ilk şey tasarruflarını çekmektir. Böyle bir kargaşaya izin veremeyiz. Bankaları kapatmak bu sorunu çözer. İzin verirseniz devam edeyim efendim. Bu öğleden sonra çıkış yollarımızı belirlemek için havadan yaptığım bir araştırma hakkında konuşmak ve yüksek risk bölgelerinin tahliyesiyle ilgili ayrıntılara girmek, tahliye edilecek bölgelerin fiili durumlarını ve istatistiklerini açıklamak, bir de önümüzdeki 48 saat için öngörülen hava durumunu anlatmak istiyorum efendim. Özellikle hava durumu çok önemli. Hava tahminleri ne diyor Bay Lord? Diye sordu başkan. Lord yüzünü buruşturdu. Güvenlik açısından pek parlak değil efendim. Bulutsuz, yağışsız, hafif rüzgarlı ılık bir hava. Böylesi koşullar bir kentin boşaltılması için ideal olabilir. Ama sinir gazının yayılması için de neredeyse kusursuz. Başkan homurdandı. İşte bu iyi haber. Bay Lord, sizce sakıncası yoksa diye sabırsızca araya girdi Al Brown. Şu anda beni asıl ilgilendiren sonuç. Hala cevap alamadım. Kenti ne kadar hızlı boşaltabilirsiniz? Planınızı iyileştirdiğinizi söylediniz. Ama ne kadar? Hesaplarıma göre işi 18, en çok 20 saatte bitiririz. 20 saatimiz yok. Özür dilerim Sayın Belediye Başkanı ama ben bunun mümkün olan en kısa süre olduğuna inanıyorum. Kabine odasının kapısı vuruldu. Paul Burton ayağa kalkıp kapıyı açtı. Koridordaki biriyle konuşmak için dışarı çıkıp gözden kayboldu. Birkaç saniye geçmemişti ki geri döndü. Kapıyı kapattı, başkanın yanına gelip kulağına bir şey fısıldadı. Başkanın yüzü değişti. Koltuğundan kalkıp ciddi bir ifadeyle şunları söyledi. Özür dilerim baylar, hemen ilgilenmem gereken acil bir konu çıktı. Chesapeake 1940. Bana yalan söyledin, dedi Gorev, karşısında duran Raşide. Ne olmuş söylediysem, en azından Carla Şerif oğlu serbest bırakılacağı için şükretmeli. Sakın bana onun istediğinin bu olmadığını söyleme Gorev. Yalancısın Raşit. Bize katılmak istemiyordu. Bedeli bu olsa bile. Onu zorladın. Oğlunun hayatıyla tehdit ettin. Başından beri haklıydım. Seni dala verici piç. Seni daha önce de uyarmıştım. Bana saygısızlık etmeye hakkın yok Gorev. Gorev araba yaklaştı. Söylediklerini duymazdan gelerek gözlerinin içine baktı. Tam da senden beklediğim ikna yolunu seçtin. Ya davaya katıl ya da kinimle tanış. Saygıyı hak etmiyorsun Raşit. Aynada yüzüne nasıl bakıyorsun? Nasıl? Raşit oralı bile olmadı. Bizim için tek bir gerçek var, o da görevimiz. Başarmak için ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Carla Şerif gibi bir kadını düşüneceğimi mi sandın? O sadece amaca gitmek için bir araç. Senin gibi. Benim gibi. Bizler bu oyunda sadece piyonuz. Bunu ne zaman anlayacaksın Gorev? Düşmanlığı patlama noktasına gelen Gorev, bir an için Raşid'e vuracak gibi oldu. Ama disiplin baskın çıktı ve yumruğunu savurmaktansa ateşin yanındaki motosiklet eldivenlerine uzandı. Bu benim hızla sıkılmaya başladığım bir oyun. Ne dediğinin farkında mısın Gorev? Ayrılmak mı istiyorsun? Ayrılamazsın. Ayrılmak için artık çok geç. Sana daha önce de söyledim. Hak ettiğini alacaksın ama bu iş bittiğinde sen ve senin gibilerle hiçbir ilişkim kalmayacak. Sözümü unuttuğumu sanma sakın. Eğer Carla'yı bu işe zorladığını öğrenirsem bunun hesabını vereceksin demiştim sana. Bu bir tehdit mi Gorev? Nasıl adlandırırsan adlandır. Gorev merdivenlere doğru yürümeye davranırken Raşid kolunu tuttu. İstersen şimdilik kavga etmeyi bırakalım Gorev. Bunu da mı yapamayız? İşin sonuna yaklaştık. İstediğimiz her şeyi elde edecek kadar yaklaştık. Bisto denen herifin bir hatlar karıştırdığını söylüyorsun. Seni izletmiş olabileceğini. Benim de gelmem iyi olmaz mı? Bu iş yüzümüze gözümüze bulaştırmayı göze alamayacağımız kadar önemli. O minibüsle üniformalara ihtiyacımız olabilir. Unut bunu. Carla'yla hallederim. Gorev koluna, hala kolunu tutan Raşid'in eline baktı. Sonra kolunu çekti. Sana daha önce söylemiştim sanırım. Bunu yaparsan birinin canı yanar diye. Gorev'in yumruğu birden havalandı ve Raşid'in çenesine patladı. Arap sendeledi, arka üstü yere yuvarlandı. Bunu hesaptan düşersin. Gerisi sonra gelecek. Söz. Gorev arkasını dönerken Raşid düştüğü yerden fırladı. Öfkeden gözleri parlıyordu. Sedef saplı sustalısını çıkardı. Bıçağın ucu göründü. Gorev döndü. Bir anda barettasını çekti ve horozu kaldırıp Raşid'in kafasına doğrulttu. Bunu bir daha denersen pişman olacak zaman bile bulamazsın. Gorev aşağılarcasına Raşid'e baktı. Sonra barettayı indirip merdivenlere koştu. Gorev gittikten sonra Raşid bir süre olduğu yerde kaldı. Öfkeden köpürmüş bir halde bir elinde sustalı, öteki eliyle çenesini ovuşturdu. Kin doluydu. Görüşeceğiz Gorev, diye tısladı dişlerini sıkarak. Kesinlikle görüşeceğiz. 67. Washington DC 16:40. Başkan 60 saatten beri ilk kez içinde küçücük bir rahatlama duydu. Sanki birisi kafasının içindeki su baba açmış, son 3 gündür kapıldığı endişenin, üzüntünün baskısını azıcık da olsa hafifletmişti. Şimdi tünelin ucunda minicik de olsa bir ışık görünüyor gibiydi. Bedeli çok büyük bir umut, çılgın teröristlerin korkunç isteklerine boyun eğecek ama en azından karşılığında ülkesinin başkentini ve halkını korkunç bir ölümden kurtaracaktı. Oval ofisin penceresinin önünde ayakta durup dışarıdaki çimlere bakarken derin bir soluk aldı. Sayın Başkan, döndü. Odadaki ikinci kişiye, FBI başkanına baktı. Özür dilerim Doug, dalmışım. Kuzmin, tutukluların serbest bırakılmasını kabul ettiğine göre, İsrailliler ne olacak efendim? Onlar daha fazla zorluk çıkaracaklardır. En az iki kat, öyle değil mi? Özellikle tutukluların zamanında teslim edilmesi konusunda. Başkan başını salladı. Kuzmin'in Rus danışmanların olumlu kararını bildiren telefonu, en azından DC'nin kurtarılabileceğini gösteren iyi bir işaretti. İsraillilerin zorluk çıkaracağını biliyordu ama onları razı edeceğine de güveniyordu. Bizimkiler şu anda bu konuyla uğraşıyorlar. En azından bu sefer elimizde güçlü bir koz var. Efendim? İsrail'e yapacağımız yıllık askeri yardım paketinin gelecek ay onaylanması gerekiyor. Kafalarına silah mı dayayacaksınız? Maalesef. Bu aşamada yapacak başka bir şey yok. Ya bize yardım ederler ya da onlara yardımı keseriz. Hem de kökünden. İsraillilerin desteğimize çok ihtiyacı var. Yardımımız olmazsa ülkelerinin işbirliği kalmaz. Eğer İsrail Başbakanını tanıyorsam istediğimizi yapacağından eminim. Tabii bağırıp çağıracak, kıyameti koparıp ağırlığını koymaya çalışacak. Ama sonunda ödeyeceği bedelin pek de yüksek olmadığını anlayacak. Milyarlarca dolarlık Amerikan yardımı karşılığında serbest bırakılacak 120 tutuklu. Birden Andrew Booth'un yüzünde sanki keyfini çıkardığı o umut kırıntısı kısa bir araymış da gelecek kötülükleri düşünüp ürküyormuş gibi bir rahatsızlık belirtisi görüldü. Tamam Duck, şimdi şu vatan haini işine gelelim. Tabii efendim. Gizli servis koruma müdür yardımcısı Rob Owens'ın burada olmasını istiyorum. Bir de Harry Judd'un. İkisi de dışarıda bekliyorlar. Söyle gelsinler. Maryland 22. Benimisto sayfiyeden nefret ederdi. Egzoz kokusuna ve trafik gürültüsüne alışıktı. Tarlalar ve ağaçlar, köy hayatı gerçekten ona göre değildi. Uzun bir yağmurluk giyen Frankie, Chrysler'in sürücü penceresini açıp kır havası içeriği doldurduğunda burnunu kıvırdı. ''Ne bok yiyorsun adam? Beni öldürmek mi istiyorsun? Kapat şu kahrolası camı!'' Frankie söyleneni yaptı. 5 dakika önce otoyoldan ayrılmışlar, yanlarından hızla geçip giden sakin Maryland ışıkları Visto'yu pek etkilememişti. Ronnie'nin kullandığı minibüs hemen arkalarındaydı. Arabanın telefonu çaldı. Visto telefonu açtı. ''Benimle konuşurken sesini yumuşat adamım.'' Ricky'nin sesi duyuldu. ''Yerimize vardık Benny. Hazırız ve bekliyoruz.'' ''Görünürde çevreyi kollayan kimse var mı?'' ''Yok, tertemiz. Yarım saatte oradayız. Herhangi birini görürsen ya da başın derde girerse beni ara.'' Visto telefonu kapadı. Frankie'ye bakıp sırıttı. ''Her şey hazır gibi. Sana söylediklerimi getirdin mi?'' ''Elbette Benny. Arkada, yerde.'' Visto arkaya uzandı. Reebok marka siyah spor çantayı aldı. Dizlerinin üzerine yerleştirdi. Fermuarını açtı. Çantadan kalın bir susturucu takılmış, Fransız yapımı ölüm kusan Matt marka bir makineli çıkardı. Çantada biri kendisi, biri de Frankie için kısa namlulu 2.38'lik tabanca vardı ama Visto'nun aklı Matt'teydi. Parmaklarını siyah ve pürüzsüz namluda gezdirdi. ''Bu silaha bayılıyorum. Bir atışta adamı ikiye ayırırsın. Planı biliyorsun. Onun için konuşmaları bana bırak. Tabii beni. Sonra konuşma işi bittiğinde, Visto makineliği sıvazladı. Son sözü bu bebek söyleyecek. 22.05 Carla Playmot'un burnunu dar ve ıssız ara yola çevirdi. Buluşma yerine 3 dakikalık yoldaydılar ama Gorev doğrudan Lutherci Kilisenin önünden gelmek yerine yolu uzatarak batıdan ilerlemelerini istemişti. ''Farları söndür'' dedi Carla'ya. ''Yavaş git, yavaş ve sessiz.'' Carla farları söndürdü. İki yanı ormanla kaplı, ara ara ayın aydınlattığı boş yolda yavaşça ilerledi. Uzaklarda bölgedeki birkaç evin ve sağa sola dağılmış birkaç çiftliğin ışığı görülüyordu. Orman yolunun girişine 300 metre kaldığında Gorev şöyle dedi. ''Motoru sustur.'' ''Kaydırabildiğin kadar kaydır. Sonra sola çek. Oralarda bir yerde bir patika olmalı.'' Carla, Gorev'in söylediklerini yaptı. İkisi de önlerinde uzanan, sonra sola dönen yola baktılar. Playmot yavaşladı. Patikaya vardıklarında durur gibi oldu. Gorev otomobilden indi. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Carla. ''Visto gibi bir adama, özellikle bugün olanlardan sonra hiç güvenemem.'' Gorev cebinden barettasını çıkarıp susturucuyu taktı. ''Gidip bir göz atacağım. Sen burada kal. Farlar kapalı kalsın. Acil bir durum olmadığı sürece de sakın motoru çalıştırma. Kısa sürede dönmeye çalışırım.'' Gorev gecenin karanlığına karıştı. Ormanın içindeki açıklığa giden yola doğru ilerledi. Carla sessiz karanlıkta tek başına kaldı. Camı indirdi. Tehlikeye karşı tetikteydi. Gorev 15 dakika sonra döndü, kapıyı açtı, Carla'nın yanındaki koltuğa oturdu. ''Bir şey gördün mü?'' Washington DC 16.45 ''Elimizde 4 isim var Sayın Başkan. Geçmişlerini incelediğimizde her birinin kuşkulanmamıza neden olabilecek bir Orta Doğu bağlantısı var. FBI Başkanı oval ofisteki kanepelerden birine oturmuş, başkan da yanında duruyordu. Gizli servis koruma müdür yardımcısı Rob Owens'la Harry Judd, karşıdaki kanepeye yerleşmişlerdi. Başkanın yüzü asıktı. ''Tek kriteriniz bu mu, Orta Doğu bağlantısı mı?'' ''Hayır efendim.'' ''Bay Judd öteki kriterleri daha sonra anlatır. Ama geçmişlerini incelediğimde dikkatimi çeken Orta Doğu bağlantısı oldu. Şimdi de bu bağlantının geçerli olduğu anlaşılıyor.'' ''Devam et.'' ''Dördü de erkek. Charles Rivermont, General Bud Horton, Bob Rapp ve Mitch Gaines.'' Başkan şaşkındı. En yakın danışmanlarımdan, değerli birer dost olarak bildiğim, yıllardır tanıdığım insanlardan söz ediyorsunuz. Bunun farkındayım efendim. Bir yanlışlık olmalı. Onlardan kuşkulanmanızın nedeni ne? FBI başkanı defterine baktı. Charles Rivermont'tan başlayayım. Yatırım şirketlerinden birinin Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren iki petrol şirketinde önemli hisseleri var. Bir de bu adamla sıkı iş bağlantılarını saptadık. Stevens başında kefiyesi olan bir Arap'ın fotoğrafını uzattı. Nebil Rahman El Halit adında Suudi bir şeyh, Rivermont'la düzenli olarak buluşuyorlar. Birlikte iş yapıyorlarsa bunun sakıncası ne? El Halit, Suudi kraliyet ailesine uzaktan akraba olan, fazlasıyla söz sahibi ve varlıklı bir adam. Ülkesindeki Müslüman kökten dincilere gizlice mali destek sağladığı da biliniyor. CIA, adamın paravan vakıf gibi çalışıp davaları için para toplamaktan başka bir işe yaramayan El-Kaide yanlısı sözde İslamcı yardım kuruluşlarına gizlice ve yüklü miktarlarda bağış yaptığını belirledi. Ama asıl ilginç olanı Rivermont'un son günlerde hayatının en büyük petrol anlaşmasını imzalamak için El-Halid'in yardımından yararlanması. Uzun yılları kapsayan bu anlaşma yüzlerce milyar dolar olarak ifade ediliyor. Rivermont'un ne pahasına olursa olsun istediği hayatının anlaşması. Charles Rivermont'u tanırım. Vatansever biridir ve ülkesini karşılığındaki para ne olursa olsun asla satmaz. Karısını aldatıyor efendim. Ülkesini neden aldatmasın? Booth, FBI başkanının söylediklerini bir hakaret olarak görmedi. Bu anlatılanlar Beyaz Saray'da zaten biliniyordu. Bu onun kişisel sorunu. Rivermont'un karısının da değişik zevkleri var. Charles bunu evlendikten kısa bir süre sonra öğrendi. Aralarında anlaşarak evliliklerini sürdürmeye ama herkesin kendi hayatını yaşamasına karar verdiler. Bundan daha inandırıcı şeyler söylemeniz gerekir. Elimizde daha inandırıcı bilgiler de var efendim. El Halit, ülkesindeki kökten dinci hareketin kral ailesini tahttan indirmesinden memnun olacak zengin Suudilerden biri. İktidarda kim olursa olsun petrollerini satmak zorundalar. Ülkenin ayakta durmasını sağlayan tek gelir petrolden kaynaklanıyor. Kökten dincilerle ve El-Kaide ile bağlantısı olan Şeyh El-Halit gibi birisi desteğinden dolayı ödüllendirilebilir. Çok daha zengin, çok daha güçlü olabilir. Amerika körfezi terk edince kazanacak çok şeyi olur. Belki Charles Rivermont'un da. Başkan ikna olmamış gibi dudaklarını büzdü. Sırada kim var? Mitch Gaines efendim diyen Rob Owens'tı. Elinizde onun hakkında ne var? New York'taki avukatlık bürosunun Bay Gaines'in yakın dost olarak gördüğü bir sürü zengin Arap müşterisi var. Ayrıca Bay Gaines'in biri Kentucky'de, biri İrlanda'da, diğer ikisi de Suudi Arabistan'da olmak üzere 4 harası var. Bu işteki Arap ortağı da Ferit Sameika adlı bir iş adamı. Mitch'in haralarından ve Arap bağlantılarından haberim var ama bunun neden kuşku uyandırdığını anlayamadım. Ferit Sameika, El-Kaide'nin İslamcı yardım kuruluşlarına bağışta bulunanlardan biri. Amerika'nın İsrail politikasına karşı sert eleştirileriyle de tanınıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i desteklemekten vazgeçmesini istiyor. Kısacası Sameika, Yahudilerden nefret ediyor ve onlarla iş yapanlarla çalışmayı kesinlikle kabul etmiyor. Söylediğim gibi Mitch Gaines ile aralarında sıkı bir dostluk var. Onun için aynı fikirde olabilirler. Başka? Bay Gaines'in istediği başkan olmak efendim. Eminim bunun farkındasınız. Bu kadar açık konuşmak istemiyorum ama eğer El-Kaide bu işi istediklerine elde ederek ya da bu kenti bombalayarak başarırsa gelecek seçimde başınız derde girecektir efendim. Yani muhtemelen kaybedeceksiniz demek istiyorum. Başkan, eğer hayatta kalacağımı varsayarsak diye yüksek sesle düşündü. Aynı zamanda Mitch Gaines ile onu bir sonraki seçimde başkan yardımcısı adayı olarak göstermeyeceğini söylediğinde aralarında geçen tartışmayı hatırladı. Adamı seçmemesinin nedeni Owens'ın saydıklarından biri Gaines'in İsrail karşısındaki tutumuydu. Bu konuyu konuşmanın dışında tutmaya karar verdi. Bu halletmesi gereken özel bir konuydu. General Horton'un adından bahsettiniz. Adam her türlü kuşkunun dışında olmalı. Tanrı aşkına, Vietnam kahramanı olarak madalyayla ödüllendirildi. Sizin de bildiğiniz gibi ilginç bir geçmişi var efendim. General gençliğinin büyük bölümünü Orta Doğu'da geçirdi. Orada büyüdü. Riyad'daki Amerikan okulunda eğitim gördü. Babası Amerikan ateşesi olarak 9 yıl Suudi Arabistan'da, 3 yılda Kuveyt'te kaldı. General ana dili gibi Arapça konuşuyor. Arap tarihi ve kültürüyle yakından ilgileniyor. Bir sürü Arap dostu ve tanıdığı var. Karısı bile Suudi. Orta Doğu'yu kişisel amaçlarla hala düzenli olarak ziyaret ediyor. Senede en az 3 kez, bazen daha da sık. Arkadaşlarının El-Kaide destekçisi olabileceklerini mi söylüyorsunuz? Bildiğimiz kadarıyla hayır efendim. Ama bu değiller anlamına gelmez. Riyad'daki elçilerimiz Amerikan Büyükelçiliğini süresi içinde boşaltmakla meşgul olduklarından bu konuda bize yardımcı olamazlar ama biz araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Generali buna iten nedenleri bilmemekle birlikte geçmişiyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyoruz. Başkan bir an derin bir düşünceye dalarak çenesini ovuşturdu. Listenizde Bob Rapp de var. Neden? Eski bir gazeteci, üstelik çok saygın bir yazar. 80'lerin başından ortalarına kadar savaş muhabiri olarak Lübnan'da 4 yıl geçirdi. İslamcı radikallerle kaynaştığı, bazılarıyla da dostluk kurduğu biliniyor. İçlerinden biriyle bir ilişkisi olduğu bile söyleniyor. Kiminle? Yelena Mazavi adında bir kadın. İsraillilerin bir FKÖ kampına saldırısı sırasında öldürülen Filistinli bir terörist olduğu sanılıyor. Tanrı aşkına, Bob muhabirdi. Muhabirlerin radikaller ve teröristlerle görüşmeleri gerekir. Bu onların işi. Üstelik bu ilişkinin dedikodu olduğunu söylüyorsunuz. Gerçek dahi olsa Bob'un kadının geçmişini bilmiyor olması mümkün mü? Her zaman mümkündür efendim. Ama konuşmaktan hoşlandıkları için de daha sonra kökten dinci terör sahnesinde başrollere çıkanlar var efendim. Size Rapp'in birçok kez sesli ya da yazılı olarak Amerika'nın İsrail ve Arap ülkeleri politikasında bir değişiklik istediğini hatırlatmak isterim. İstediğini biliyorum. Bu bir sır değil ki. Bob'la bu konuda birçok kez konuştuk ama bu geçmişte. O çok daha gençken oldu. Ama Tanrı aşkına %100 Amerikalı ve bana tümüyle sadık biridir. Bu 4 kişiyle ilgili başka kuşkular da var efendim. Ne gibi? Dinlenen telefonlardan bir şey çıktı mı ya da bilgisayarlarının e-postalarının taranmasından? Henüz çıkmadı efendim diyen Owens Harry Jude'a döndü. Harry, gerisini anlatmak ister misin? Peki efendim. 15 dakikadır kimsenin önemsemediği Jude gırtlağını temizledi, defterini açtı. Sayın Başkan, ilginç aynı zamanda da rastlantı olan bu 4 kişiden Mitch Gaines dışındaki 3'ünün koruma kayıtlarını incelerken de dikkatimi çekmeleri. Son günlerde veya haftalarda söz konusu kuşkuluların radar ekranlarımızda hem de şüphe uyandıracak biçimde kayboldukları birçok örnek var. Size bu örnekleri özetlemek istiyorum efendim. Harry Jude 5 dakika boyunca her kuşkulunun dikkat çekici davranışlarını ayrıntılarıyla anlattı. Sözünü bitirince defterini kapattı. Mitch Gaines'in sayfasının temiz olması onun listeden çıkarılması anlamına gelmemeli. Belki de kayıtlara geçecek bir yanlış yapmayacak kadar dikkatli davrandı. Ama bu adamlar hakkında biraz önce duyduğunuz davranışlara ve geçmişlerindeki ayrıntılara bakınca onlardan birinin aradığımız hain olmasının çok muhtemel olduğunu düşünüyorum efendim. Öyleyse onu ne şekilde ortaya çıkarmayı öneriyorsunuz Bay Jude? Bir planım var Sayın Başkan. 44. ayrımın sonu, sayfa 532, devamı 45. ayrımda.